Herkese iyi akşamlar arkadaşlar. Bugün günlerden 28 Aralık 2021 ve saatimiz tam 21. Bu kadar dakik başlayacağımızı düşünmemiştim. Bugün canlı betimlemelerimizi uzun süredir yapmıyorduk. En son yazından önce yapmıştık arkadaşlar. Bu dönem tekrar yapıyoruz ve çok güzel bir konumuz var. Osmanlı yıkılma dönemi sanatçılarının eserlerini anlatacağız. Yeni bir ED200 dersi ve yeni arkadaşlarımız var. Kimler onlar? Aysu, Ayşenur, Bilgesu, Hale, Nazmiye Nur, Semra, Uygar ve Günnihal bizimle birlikte olacaklar. Bu arkadaşlarımız her biri bambaşka tablolar açıklamaları da koyduk. Özledim ben bu canlı betimleri yapmayı. Çünkü çok daha keyifli bir şey oluyor. Aslında bunun bir sunumu da var kendi içinde. Arkadaşlar onu yürütecek. Yazılı bir halde var ama bu da beraber konuşmak, bazı şeyleri paylaşmak çok çok daha güzel ve zevkli oluyor açıkçası. O nedenle ben onlarla birlikte olmaktan dolayı çok mutluyum. Ve 72.sini yapıyoruz. Bu dönem 4 tane canlı betimleme yapmayı planlıyoruz arkadaşlar. Bu onlardan ilki. 11, 12 ve 13 Ocak 3 gün üst üste yeni canlı betimlemeler de yapacağız ama yıl bitmeden 2021 yılının belki de son etkinliğini burada gerçekleştiriyoruz. Ve ben arkadaşlarımı tanıtmak istiyorum kısaca sizlere. Kendilerini bir tanıtsınlar, hangi bölümdeler, neler yapıyorlar, bu konuyu niye seçtiler, böyle beraber konuşalım. Sonra yavaş yavaş başlarız. Kim başlamak ister arkadaşlar kendini tanıtmaya?
Başlayabilirim hocam.
Tamam.
Ben Semra Aydın, Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji 4. sınıf öğrencisiyim. Aynı zamanda matematik öğretmeniyim. Boğaziçi Psikoloji benim ikinci üniversitem. Bu akşam sizin de bahsettiğiniz gibi Osmanlı yıkılma dönemi sanatçı eserlerinden 18, 19. yüzyıl, 20. yüzyıllardan örnekler seçtik. Bunu seçmekteki amacımız resim o dönemin çünkü batılılaşma hareketiyle beraber Osmanlı'da gerek toplumsal gerek kültür hayatı yansıtan resimlerin hızla yayılmaya başladığı ve yapılmaya başlandığı bir dönem. Resim Osmanlı'ya girmesiyle beraber realistin özellikle etkisiyle yapılmış sanat eserleri var. Biz bunları canlı bir şekilde betimleyebileceğimize inandığımız için bu konuyu seçtik.
Evet, teşekkür ediyoruz. Hoş geldin Semra'cığım.
Teşekkür
Diğer
ederim.
arkadaşları da tanıtalım.
Ben tanıtabilirim kendimi. Ben Gülnehar Başpınar, Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü 4. sınıf öğrencisiyim. Osmanlı yıkılma dönemi sanatçılarına karar verirken Zoom yapmıştık ve ortak nelerden hoşlanıyoruz, ne yapabiliriz diye konuşurken aklımıza gelmişti. Hepimiz ortak bir şekilde sanattan hoşlanıyorduk ve Osmanlı yıkılma döneminde hoş olur diye düşünmüştük. Toplanma günümüz 15 Kasım'dı. 15 Kasım'da Eter Adnan sanatçısının öldükten bir gün sonra tarih oluyor. O yüzden onu almak için onu da eklemek istedik. Yani Osmanlı yıkılma dönemi sanatçılarını anlattıktan sonra bir de Eter Adnan'ın eserine yer vereceğiz.
Ne güzel, harika. Peki böyle sergilere falan gider misin? Yani bu genelde resimlere meraklı mısın?
Modern sanatı çok meraklıyım. Özellikle işte modern sanat sergilerine gitmeyi tercih ediyorum. Eter Adnan'ı ben seslendireceğim o yüzden.
Peki, çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Evet, bakalım başka kimler konuşalım, tanımaya devam edelim arkadaşlarımızı.
Ben tanıtabilirim kendimi. Herkese merhabalar. İsmim Nur. Ben de Boğaziçi Psikoloji 4. sınıf öğrencisiyim. Bugün sizlere yıkılma dönemi sanatçıları eserlerinden bahsetmek istedik çünkü mesela ben kendi tablom üzerine düşünecek olursam Osman Hamdi'nin mihrap tablosunu anlatmaya çalışacağım. Tabloların çok farklı hikayeleri oluyor. Yani betimledikten sonra biraz bunlara da değinmek istedik. Yani ben kendi tablomda biraz değineceğim. O yüzden hem dinleyicilerimiz için iyi olur diye düşündük hem hocam bizler için arkadaşlarımız için iyi olur diye düşündük. Bu kadar.
Evet, çok güzel. Hadi bakalım, inşallah güzel geçecek. Teşekkür ediyoruz.
Teşekkür ederim.
Buyurun.
Ben tanıtabilirim.
Tabii.
Merhaba herkese. Aysu ben. Boğaziçi Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri bölümünde 3. sınıf öğrencisiyim bu sene. Bu projede bulunduğum için açıkçası çok mutluyum. Umarım izleyen herkes de en az bizim kadar keyif alır. Teşekkürler.
Hoş geldin Aysu'cum. Sen sever misin bu sergilere gitmeyi veya resim? Hangi sanat tarzını daha çok seversin?
Hocam resim açıkçası arkadaşımın söylediği gibi benim de ilgi alanımı çekiyor.
Peki, teşekkür ediyorum. Hoş geldin sen de.
Ben alayım sırayı.
Hoş geldin Uygar. 28 Aralık'sın. Alo, ses geliyor mu arkadaşlar? Biz, alo.
Alo.
Ha.
Şu an geliyor hocam.
Tekrar internet bağlantısıyla ilgili bir sorun oldu. Evet, buyurun, dinliyorum.
Merhaba, ben Uygar Mahmut Gül. Matematik bir öğretmeniyim aslında. Boğaziçi Üniversitesi Felsefe 2. sınıf öğrencisiyim. Bu benim 3. üniversitem.
Özel
Ben bugün
hobilerin
sizlere...
arasında üniversite okumak mı var
Evet, aynen öyle hocam. Canım sıkıldıkça üniversite okuyorum. Üstüne de bir hukuk patlatacağım inşallah.
Uygar? Süper.
Ben bugün size Osman Hamdi Bey'in Kaplumbağa Terbiyecisi'ni betimleyeceğim. Benim için kişisel anlamda çok önemli bir eser. Çocukken ben bir ilçede büyüdüm ve o ilçede sadece kütüphane vardı dış dünyayla bağlantı olarak. Ben bu eseri rastlantı sonucu bir kitapta görmüştüm ve bir daha bu eseri, yani bir insan kaplumbağalara nasıl çobanlık yapabilir ki diye çok şaşırmıştım eseri görünce. Daha sonra gidip ilçenin bütün kütüphanesinde bütün kitapların sayfalarına bakmıştım. Böyle resimle aramıştım, bulamamıştım. Daha sonra lisede tekrar karşıma çıktığında eserin ne olduğunu öğrendim. Ben bugün size Osman Hamdi Bey'in birinci replikasyonunu tanıtacağım. Yani bu eserin iki replikasyonu var. Ben ilk çizimini tanıtacağım.
Harika. Zaten seçtiğiniz kapak fotoğrafımda onunla ilgili Selçuk Erdem'in galiba bir karikatürü değil mi? Hani, ne güzel bunlar terbiyeli kaplumbağalar diye şey yapan komik bir karikatür betimlemişsiniz. Sağ olun. Teşekkürler. Hoş geldin sen de Ilga.
Hoş bulduk hocam.
Ben kendimi tanıtabilirim.
Tabii.
Merhaba herkese. Adım Ayşenur. Ben de Boğaziçi Üniversitesi'nde ilk öğretim matematik öğretmenliği okuyorum. Kusura bakmayın birazcık hastayım ama zihni etmemeye çalışacağım size. Osmanlı yıkılma dönemi sanatçılar eserlerini seçtik. Çünkü hikayeleri benim de oldukça hoşuma gitti arkadaşlarım da bahsettiği gibi. Umarım siz de dinlerken keyif alırsınız. Teşekkür ederim.
Teşekkür ederiz. Biz de hoş geldin sen de. Galiba tanıtma bitti mi? Var mı başka bir tanıtacak arkadaşımız?
Hocam ben tanıtmadım.
Tabii.
Merhaba herkese. Hale ben. Kimya bölümü 4. sınıf öğrencisiyim. Bugün ben de Hüseyin Zekai Paşa'nın papağan tablosunu betimleyeceğim.
Hoş geldin Haleciğim. Sen de.
Ben de Bilge Su. Ben de Bilge okuyorum. 4. sınıftayım. Sanatı genel olarak çok seviyorum. Kendimde bir parça bulmayı veya kendimdeki parçaları sanatta bulmaya bayılıyorum. Umarım siz de kendinizden bir parça bulursunuz bugün anlatacağım eserle.
Ben de hoş geldin. Çok teşekkür ediyorum. Oldukça kalabalık ve yoğun bir gün olacak arkadaşlar. Yoğun bir akşam olacak. Hepiniz elinize çayınızı, kahvenizi alın ve geçin bakalım nasıl beğenecek misiniz betimlemeleri. Var mı başka tanışacak bir atladığımız kimse?
Bu kadarız hocam.
Peki güzel. 5 kişi de izliyormuş bizi. Belki artar Facebook tarafında da. O zaman başlıyoruz. Kim başlayacak? Nasıl bir yöntem diyeceksiniz? Buyurun sözü size bırakalım.
Hocam ilk önce ben başlayacağım. Ben sizler için 19. yüzyıl ressamlarından Hoca Ali Rıza'yı seçtim. İlk önce hayatı ve eserleri hakkında kısa bir bilgi vermek istiyorum.
Hemen kısa konuşan bir kez daha kendini hani şey olacak. Semra Kurt arkadaşlar şu an konuşuyor.
Semra Aydın.
Semra Aydın. Tamam. Öyle yazıyor burada sanki. Semra'cığım Semra ile başlıyoruz. Evet
Semra'cığım. Okay. Üsküdar'da doğan Hoca Ali Rıza önce Üsküdar Rüşdiyesi arkasından 1880 yılında Kuleli Askeri Lisesi'ni bitirdi. Askeri Lisesi onun için önemliydi çünkü oradaki resim yapan öğretmenleri tarafından eğitildiği için bu konuda kendini geliştirme imkanı buldu. Daha sonra 1895'te Fausto Zanaro ile tanışan sanatçı 1897'de Değirmenleri'de resim çalışmalarına başladı. İlerleyen hayatında 1909 ve 1912 yıllarında Osmanlı Ressamlar Cemiyeti Başkanı olarak görev aldı. Kaymakam olarak emekli olduktan sonra da birçok okulda resim öğretmeni olarak görev yaptı. 30 Mart 1930'da da kalp krizi nedeniyle yaşama veda etti.
Cumhuriyet döneminde de yaşıyor yani o zaman bayağı bir cumhuriyete de yetişiyor.
Hatta hocam ölümünde şöyle bir şey var, anekdot var. Hoca Ali Rıza'nın kızının Mısır'daki eşiyle boşanma konusu oluyor ve bu yüzden Atatürk'ten yardım istiyorlar. Atatürk'ten yardım görüşme talep ediyorlar ve bu görüşme talebi Atatürk'e bir suikast olarak, girişim olarak nitelendirildiği için ailece gözaltına alınıyor Hoca Ali Rıza ve ailesi. Ve bu olay olduktan sonra Hoca Ali Rıza kalp krizi geçirerek serbest bırakıyorlar. Ancak daha sonra kalp krizi geçirerek vefat ediyor.
Anladım. Evet, dramatik bir son olmuş.
Dramatik bir sonları var. Hoca Ali Rıza eserlerinde kara kalem, sulu boya tekniğiyle günlük yaşamdan sahnelere, dar sokaklara, ahşap evlere ve manzara görünümlerini resmediyor. Özellikle gözlemlediği her şeyi resmetmeye çalışmış. Çok güzel sigara kağıtlarını bile değerlendiren ya da boş bir kağıdı kara kalemle hemen bir gördüğü şeyi resmetmeye eğilimli olan bir sanatçı. Hiçbir sanat eserini satmadığını söylüyorlar. Ve satmaktan çok utandığı için sadece sevdiği insanlara hediye edermiş eserlerini. Eserlerinde dış mekan ve iç mekanda birebir gözlemlerine yer verdiği için özellikle 19. yılı Osmanlı toplumuna ait ev ve kültür dilinin tanınmasında önemli bir rol oynamış bu sanatçı. Ben sizler için Hoca Ali Rıza'nın Kız Kulesi manzaralı resmini seçtim ve bunu betimlemeye çalışacağım. Başlıyorum. Resim parlak ve göz alıcı renklerden oluşmakta. Resme hakim olan renk mavi. İlk baktığımızda bizi bir mavilik karşılıyor. Resmin üçte ikisi mavi bir gökyüzü ve üzerinde pamuk gibi dağılmış beyaz bulutlarla kaplanmış durumda.
Açık hava yani.
Evet, çok güzel. Güneşli bir hava. Gökyüzüyle denizin kesiştiği yerde Topkapı Sarayı'na ait olan surlar ve arkasındaki minareler kara kalemle resmedilmiş. Bu surların önünde uzaktan geçen beyaz yelkenli bir kayık görülmekte. Bu kayık resmin sol tarafında. Resmin merkezine geldiğimizde resme ismini veren Kız Kulesi bulunmakta. Kız Kulesi küçük bir adacık üzerine inşa edilmiş. Kule biri uzun biri kısa olmak üzere iki gözlem kulesinden ve arka arkaya bulunan iki ayrı binadan oluşmakta. Uzun kulenin piramidi andıran çatısından gökyüzüne doğru bir anten uzanmaktadır. Bu gözlem kulelerin önünde onlardan daha alçak ve daha geniş yapıda arka arkaya çatısı bulunan iki bina yer almakta. Binaların çatıları kırmızı renge boyanmış. Kız Kulesi'nin sağ tarafında ayaklı olan bir erkek süliyeti görülmekte. Öndeki binada 6 farklı pencere ve ortada bir kapı olduğu görülmektedir. Kız Kulesi'nin denize yansıması resmedilmiş. Işık arkadan vurduğu için öndeki yansımasını görmekteyiz resimde. Resmin en ön planında uzun bir kayık ve içerisinde 8 kişi bulunmakta. Bunlardan 3 tanesi beyaz kıyafeti kürek çeken kişiler. Aynı yönde kürek çektikleri, aynı hizada kürek çektikleri görülmekte.
Kız Kulesi'ne doğru mu gidiyorlar yoksa bu tarafa, kıyıya doğru mu geliyorlar Semra?
Doğru geliyorlar. Yani Kız Kulesi'ne doğru, kıyıdan Kız Kulesi'ne doğru, kıyıdan Kız Kulesi'ne sağa doğru gidiyorlar. Evet, soldan sağa doğru uzaklaştıklarını görüyoruz.
Ha, yan geçiyorlar, anladım. Arada evet, ortadan geçiyorlar. Yani resmi çekenle Kız Kulesi arasından geçen bir araba gibi düşün. Öyle evet, deniz içinden geçip gidiyor. Tamam.
Aynı şey planda. Yani yan tarafından görüyoruz insanları. Renkli kıyafetler giymiş 4 kadın bulunmakta. Ve kadınların olduğu kısmın sol tarafında mavi üniforması ve başında kırmızı fes olan biri görülmekte. Bu kişinin arkasında kayıktan dışarı sarkan kırmızı bir pelerin var. Bu kayığın ve içindekilerin görüntüsü de suya yansımakta. Bu yansımayı da çok güzel resmedilmiş ve görüyorsunuz sudaki yansımasını. Bu manzara resmi izleyiciye son derece gerçekçi göründü. Ben de baktığımda bir fotoğrafa bakıyormuşum gibi hissettim.
Resmen o alanı fotoğrafla. Peki bir şey diyeceğim. İnsanların görüntüsü suya yansıyor dedin ya. Gündüz vakti bu mümkün mü? Yani gece yansımaz mı daha çok? Bir sürü şeyler sadece bilmediğince sanıyorum.
Yani tüm eserlerinde aslında ışık ve gölgeyi çok ayrıntılı olarak kullanmış. Ve realizmde de var galiba bu. Yani var olan ışık ve gölgeyi resimde o gölgeyi vermek. Işığın çok aslında gündüz böyle güneşin batışı, akşamüstü sanırım bu. Çünkü batışı o Topkapı surlarının üstünde bir kızıllık, sarılık var. Dolayısıyla gölgeye yer verilmiş.
Evet, teşekkür ediyoruz.
Devam ediyorum.
Evet, tabii.
Bu manzara resmiyle dedik çok gerçekçi. Sanatçının gözlemleyerek var olan arka plandaki manzara ile ön plandaki yaşam arasında bir bağlantı kurduğunu görebiliyoruz. Çünkü hareketli, insanların hareketi resmedilmiş ama arka planda da bir manzara resmi yerleştirilmiş. Sanatçı bu resimde de görüldüğü gibi ışık ve gölgeyle ayrıntılara bütün resimlerinde yer verdiği realist özellikler taşıyan eserleri vermiş. Özellikle sanatçının eserlerinde realistin öncüsü olan Gustave Courbet ve Corbon sanatçılarına ait etkiler görmekteymiş.
Evet, gerçekten güzel ve daha çok gerçekti. Bunu o zaman Üsküdar kıyılarından böyle düşe herhalde karşıdan bakıp çekmiştir herhalde, evet. Değil mi?
Genelde hocam Üsküdar, yani eserlerinde de Üsküdar'da yaşadığı için, orada yaşadığı için Üsküdar sokaklarına simitçi şeyi var. Daha sonra Sümbüllü Konak eseri var. Birçok eserinde Üsküdar'a ait. Kız Kulesi'yle ilgili birkaç kara kalem çalışması var. Bir tane gece karanlıkta yapmış olduğu bir eser var. Çünkü 500'den fazla eser vermiş ama bunların çoğu Üsküdar'da peyzajlar var. Oradaki sokakta insan figürleri var. Bir tanesi gene dediğim gibi çocuklar, insanlar koşturan bir sokak resmi var. Sanatçı bunlara yer vermiş eserlerinde.
Şimdi arkadaşlar Üsküdar'da tam böyle sol taraftan vapurlardan inip sola doğru gittiğiniz zaman tam Kız Kulesi'nin karşısına gelirsiniz. Bilmeyenler için İstanbul'u söyleyeyim. Önce hatta önce minderler vardı. Şimdi kaldırdılar galiba minderleri.
Evet. Salacak'ta, evet. Salacak'ta, semt olarak Salacak'ta herhalde.
Evet evet, Salacak diye geçiyor. Böyle giderken orada hareme doğru yürüdüğünüz bir alan vardı. Şey, sonra tertemizi oradan insanlar, hatta orada bazen yazları aşırı kalabalık olurdu. Herkes böyle fotoğraf çektir, hatta vapurlar kalkar muhtemelen o dönemlerde. Sanatçımız oraya oturuyordu muhtemelen. O bakarak güzel güzel resimler çizmiştir. Çok daha böyle sakindir. O ortamı da görmüştür. Çok güzel oldu. Hem de oraları yaşattın Semra'cığım bize. Var mı ekleyeceğim bir şey, bu kadar mı?
Teşekkür ederim.
Evet, bu arada Fatma, Enes ve Burak bize iyi yayınlar diliyorlar Facebook'tan. Onları da böyle iletmiş olalım. Sorularınız olursa da sorarsanız ben iletirim arkadaşlar. Evet, şimdi sıra kimde? Kime geçiyoruz?
Nur'da hocam. Nur'a iletiyorum bunları.
Hadi bakalım Nur.
Herkese tekrar merhabalar. Resim geliyor değil mi?
Geliyor Nur.
Bugün sizlere Osman Hamdi Bey'in Mihrap adlı tablosu hakkında bilgiler vermeye çalışacağım.
İsterseniz... Tablonun adını bir daha söyler misin? Neydi?
Hocam tablonun ismi Mihrap ya da Tekvin olarak da geçiyor.
Tekvin ya da Mihrap.
Tekvin ya da Mihrap.
Tekvin ya da Mihrap, tamam.
Mihrap, aynen. Tabloya geçmeden önce sanatçımız hakkında bir bilgilendirme yapayım isterseniz. Osman Hamdi Bey 1842 yılında İstanbul'da doğmuş. Kendisi Sadrazam Ethem Paşa'nın oğlu. 1860 yılında hukuk okumak üzere Paris'e gitmiş. Dönemin ressamlarından Jean-Léon Guérôme'un atölyelerinde çıraklık yapmış ve resim üzerine eğitimler almış. Paris'te tanışıp evlendiği Mary ile 10 yıl evli kalıp iki kız çocuğu olmuş. Yurda döndükten sonra muhtelif yerlerde görev almış. Bağdat'ta Yabancı İşler Müdürlüğü'nde görev yapmış. Bağdat'ta kaldığı dönemde oranın tarihi ve arkeolojik işleriyle uğraşmış. İstanbul'a döndüğünde saray protokol müdür yardımcısı olan Osman Hamdi bu sırada Viyana'da düzenlenen uluslararası sergiye komiser olarak katılmış. Viyana'dayken ikinci evliliğini yine Mary adlı biriyle yapmış. Mary adını daha sonra Nail'e olarak değiştirmiş. Bu evlilikten 4 çocukları olmuş. 1875 yılında Kadıköy'ün ilk belediye başkanı olarak görevlendirilmiş. Evet.
İlginç, bunu bilmiyordum bak.
Osmanlı-Rus Savaşı'ndan sonra da memuriyetinden emekli olup Gebze'ye bağlı Eski Hisar Köyü'ndeki evinde kendini resim yapmaya adamış. 1881'de Müzeyi Hümayun'un müdürü Anton Deiter ölünce dönemin sadrazamlarının ricasıyla müze müdürü olarak görevlendirilmiş. Günümüzde Mimar Sinan Üniversitesi olan Sanayi Nefise Mektebi'nde müdür olarak da görev yapmış. Yani anlayacağımız bayağı bir...
Çok faalmiş yani, birçok şeyde yapmış. Yani belediye başkanlığı da yapmış, müze müdürlüğü de yapmış. Yani epey alanda iyiymiş.
Evet hocam, arkeolojiyle de çok ilgilenmiş. Özellikle resimle de ilgilenmiş. Müze müdürlüğü sırasında ilk Türk bilimsel kazılarını başlatmış. Nemrut Dağı, Muğla Yatağı'nda Lagina, Lübnan'da Sayda gibi yerlerde arkeolojik kazılar gerçekleştirmiş. Hatta Sayda'daki yaptığı kazılarda İskender lahiti bulunmuş. Bu kazılar sonrasında arkeolog Solomon Reynah ile Sayda Kral Mezarlığı adlı bir kitap yazmış ve Paris'te yayımlanmış bu kitap. Kazılarda bulduğu eserleri sergilemek için çeşitli binalar aramış. Birkaç bina değiştirip en sonunda bugünkü İstanbul Arkeoloji Müzesi binasını inşa ettirmiş ve burada 29 yıl müdürlük yapmış. Müzecilik ve arkeoloji çalışmalarını yaparken resim yapmayı hiç bırakmamış. Resimlerini genellikle Gebze'deki evinde yaz aylarında yapmış. Osman Hamdi Bey 24 Şubat 1910 tarihinde Kuruçeşme'deki yalısında hayatını kaybetmiş. Bu onun hayatına dair kısa bir bilgilendirmeydi. Şimdi tabloya dönelim. Tekvin ya da mihrap olarak bahsetmiştim. Tekvin adını Osman Hamdi Bey'in aslında isimsiz bıraktığı fakat kaynaklarda Tekvin ya da mihrap adıyla anılan bir tablosundan alıyor. Dönemine göre oldukça cesur detaylara sahip olan tablo bu özelliği sebebiyle hiçbir zaman doğrudan sergilenemiyor hocam. Bir zamana kadar adresi bilinen Tekvin ya da diğer ismiyle mihrap tablosu bir gün ortadan kayboluyor ve asla bulunamıyor. Günümüzde hala kayıp bir tablo. Şimdi bu tabloyu betimlemeye çalışacağım. Tablo duvarında çinili mihrap olan bir bina içini göstermekte. Parlak sarı renkte uzun bir elbise giymiş, saçları açık ve başında Sezar'ın tacına benzeyen bir aksesuar bulunan güzel bir kadın, Kur'an yazısı ile çevrelenmiş olan mihraba arkası dönmüş olarak büyük bir rahle üzerinde dimdik oturur vaziyette resmedilmiştir. Şimdi burada bahsettiğim iki kavram hakkında bir ayrıntılı bilgi vermek istedim. Mihrap dediğimiz yapı, camilerde imamın cemaati namaz kıldırırken durduğu duvara doğru girintili oyuk kısma verilen
an. Ama mihraba arkasını dönmez değil mi? Yani ona dönük olarak kılıyor sonuçta namazı.
Evet hocam, normalde kıble gibi bir yer orası.
Evet, evet.
Yüzümüz dönük oluruz ama tablomuzda ki kadın arkası dönük.
Arkası dönük. Evet, hakikaten bir de kadını mihrabın önünde resmetmek o dönem için oldukça cesur gerçekten. O yüzden sergilememişler herhalde.
Evet galiba hocam. Diğer bir söylemek istediğim de rahle. Rahle ise betimlerken şey demiştim. Büyük bir rahle var. Kadın rahlenin üzerine tahta oturur vaziyette oturmuş. Kollarını da rahlenin iki yana doğru açılan kısmına koymuştu. Rahle ise okuyup yazma işinde kullanılan, kimileri açılıp kapanılacak biçimde yapılmış küçük ve alçak bir tür masadır. Ve genellikle üzerine Kur'an-ı Kerim konulur. Bu ek bilgilerden sonra betimlemeye devam edeyim.
Rahlenin üzerine Kur'an koyuluyor ve o sayfaları tutmak için bir çeşit okumanı, seni elle tutmuyorsun da onun üzerinden dik biraz değil mi? O masa böyle dik gibi oluyor. Sen oradan okuyorsun herhalde. O amaçla kullanılıyor değil mi?
Evet hocam, aynı şekilde.
Ama buna kadın oturmuş rahlenin üzerine.
Kadın sandalye gibi kullanıyor. O şekilde de tanımlayabiliriz rahleyi. Ama biraz da ben mesela şey hissettim. Hani tahta oturan bir kral görünümü de veriyor.
Evet ama iki kollarını da açmış ya. Sanki böyle şey gibi de oluyor. Hani sayfalarını açmış gibi, böyle kendini açmış gibi de öyle mi oluyor? Yani açık kitap gibi de mi oluyor bir taraf böyle? Yan taraflarını açtı dedin mi kollarını?
Hocam rahlenin dediğiniz gibi iki yana açılan kolları var ya, o kollardan elleriyle tutuyor kadın. Hani tahta oturan bir kral da iki yana kollarını uzatır ve tutar ya, o görünüm gibi.
Anladım.
Betimlemeye devam edeyim. Mihraba arkasını dönmüş rahlenin üzerine oturan sarı elbiseli kadının ayaklarının çevresinde çeşitli kitaplar görülür. Bu kitaplar bazılarına göre kutsal kitaplar olan Kur'an, Zerdüştlüğün kutsal kitabı olan Zend Avesta ve Budizmin kutsal kitabı olan Sakyamuni'dir. Kitapların haricinde yerde bir tane de gaz lambası olduğu görülür. Tüm bu dağılmış kitaplar ve kadının üzerine oturduğu rahle bir halının üzerindedir. Bundan sonrası biraz yorum gibi olacak hocam.
Tabii ki. Devam et.
Kadının giyiniş tarzı İslami giyim tarzına uygun olmadığı gerekçesiyle zamanında çok eleştirilmiş ve tablo sergilenememiştir. O dönemki kadın giyimini genelde hani çarşaflıdır Osmanlı kadınları.
Evet. Bu da
1900'lü yıllarda yapılan bir tablo. Hocam tabloda o ayrıntıyı verdin mi? Tablodaki kadın çok parlak sarı güzel bir elbise giyiyor ve biraz yani gördüğüm kadarıyla göğüs dekoltesi olan bir elbise. O şekilde yani giyim tarzına uygun olmadığı derken onu kastediyor.
Başı kapalı mı kadının?
Yok hocam, saçı da açık. Hatta saçı da böyle taç gibi bir şey var saçında. Gördüğümüz kadarıyla. Resimdeki kadın kimilerine göre eşi Naile Hanım'ın gençliği, kimilerine göre ise bir Ermeni kızdır. Kadının pozu Jean-Léon Gérôme'un Tanagra isimli heykeline benzediği için Osman Hamdi'nin tabloyu yaparken bu heykelden esinlenildiği düşünülür. Mihrap adı verilen bu tablonun asıl ismi bilinmemektedir. Yani sanatçı aslında bir isim koymuyor bu tabloya. İsimsiz bir tablo.
Evet.
Bizim bugün mihrap ya da tekvin dememiz daha sonra sanat tarihçilerinin yorumlarından geliyor.
Anladım.
Osman Hamdi'nin eserlerini araştıran sanat tarihçisi Mustafa Cezar tabloya mihrap ismini vermiştir. Tablodaki kadının hamile olduğunu söyleyenler de var ve bu yüzden tabloya tekvin ya da yaratılış adı veriyorlar.
Hocam, peki şeyi merak ettim. Bir de kitaplar var dedin ya, ayaklarının olduğu yerde. Acaba onunla neyi sembolize ediyor?
Hocam o kitapları dini kitaplar olarak düşünüyor, yorumluyorlar. Ve aslında şey, konuşmamın en sonunda oraya ufak bir referans vereceğim.
Tamam.
Nerede kalmıştım? Mihrap, hocam şimdi şöyle bir de betimlerken ekleme yapayım. Kadın hafifçe kilolu duruyor ve hani kilo kısmı birazcık da bir hamile kadın görünümü veriyor gerçekten tabloya baktığımızda. Ve yorumlarken şeyler de, sanat tarihçileri de hamileliğinden ötürü şey diyorlar. Gerçek yaratıcının kadın olduğu mesajını verdiğini savunduğunu söylüyorlar bu tablonun. Yani tabloda iki tane yorum var. Bir tanesi gerçek yaratıcının kadın olduğu mesajı. Bir tanesi de dinin kadının özgürlüğünü engellediği ve tablonun buna baş kaldırdığı. Hocam hani az önce o yerdeki kitaplardan bahsettik ya, genelde dini kitap olduğunu düşündükleri Kur'an-ı Kerim ve sadece İslam dini de değil, diğer dini kitaplar.
Bütün dini kitaplar orada.
Evet hocam, hep ve şu şekildeler, kitaplar düzgün bir şekilde konulmuş vaziyette değiller.
Dağılmış.
Ayakları aynen, sayfaları ayrılmış, böyle saçılmış vaziyetteler. Buradan da kadının özgürlüğünü engellediği yorumu, dinlerin kadının özgürlüğünü yorumladığı yorumunu herhalde sanatçı tabloya işlemek istemiş. Tablomuz yapıldığı zamandan beri sert eleştiriler almış. Osman Hamdi Bey'in tüm resim kariyerinde en çok bu tablosunun toplumsal ahlak ve din açısından dokunulmaz alanlara temas ettiği söylenmiştir. Ki o yüzden
bugün hiçbir... bile alırdı yani, düşün bu bugün bile bir öyle bir tablo yapsa herhalde.
Kesinlikle hocam, bugün bile alırmış yani. Ve hiç açık sergilenememiş bu tablomuz. Birazdan akıbetiyle alakalı da bilgi vereceğim. Peki ansızın ortadan kaybolan bu gizemli tablonun akıbeti hakkında neler biliyoruz bugün? Tablomuz aslında 1901 yılında yapılmış. İstanbul Çinili Köşk'te bulunmuş ve daha sonra müzeye getirilmiş. Rahmi Koç'un eski eşi Çiğdem Simavi tabloya bir süre sahibelik yapmış. En son şu an var olan bir banka değil sanırım. En son Demirbank'ın arşivlerinde kayıtlı görünen tablo bankanın devri sırasında ortadan kaybolmuştur. Ve o günden beri de tabloya dair, nerede olduğuna dair bir bilgi yok maalesef. Tabloyla alakalı birkaç varsayım var. Kimilerine göre tablo zarara uğrama veya yok edilme tehlikesinden korunmak için saklanmıştır. Ressam Mehmet Güleryüz tablo hakkında şöyle söylüyor. Bu resim hiç kuşkusuz Osman Hamdi'nin Osmanlı tabularını sorguladığının kanıtıdır. Ve bu yüzden yaklaşık 100 yıl boyunca hiçbir yerde sergilenmesi mümkün olmamıştır. Adı bende saklı bir koleksiyoncunun evinde görmüştüm ilk kez. Burada bile tablonun alt bölümünü kapatan bir perdeyle sergileniyordu. Bu bahsettiği kişinin Çiğdem Simavi'nin oğlu Ömer Koç olduğu söyleniyormuş bu arada. Başka bir varsayım da tablonun çoktan yok edildiğiyle alakalı. Bazı muhafazakarların tehdit olarak algıladıkları bu tabloyu yok ettikleri düşünülmektedir. Bu tablo dine hakaretten daha çok dinin kadınlar üzerindeki etkisinin gerçeği yansıtmamasını eleştiriyormuş hocam. Böyle bir yorum vardı benim aldığım kaynakta. Evet, benim Osman Hamdi'nin mihrap tablosu hakkında söyleyeceklerim
gerçekten bu kadar. Çok güzel ve ilginç bir tabloymuş. İlk kez izlediğim bir tablo. Bir taraftan da bu Hamdi'li şey, bu Anadolu'daki o ana tanrıça neydi? Şey tanrıçası, bu doğurganlığı temsil eden tanrıça.
Anadolu'dakini bilmiyorum. Efendim? Anadolu'dakini bilmiyorum.
Ya biraz orada da hani şişman heykeli vardır ya.
Kibele.
Efendim?
Kibele.
Kibele. Yani acaba hani oradan biraz hani o boyutu da var, bir taraftan kitapla bir sürü şey anlatmış. Acaba şey işte, şimdi bugün olsa acaba adamla bununla ilgili bir Osman Hamdi Bey'le bir röportaj yapıldı mı veya bir şey alındı mı? Neyi amaçlamış mesela, bunu da bilmek isterdik ama güzel bir tabloymuş gerçekten. Teşekkür ediyoruz.
Rica ederim hocam. Ekleyeceğim iki cümlem daha var. Paylaştığım bilgileri toparlama noktasında Vanlar sitesindeki Osman Hamdi Bey'in kayıp tablosu başlıklı yazısından faydalandım. Referans olması adına onu söylemek isterim. Bir de şey hocam söyle, yani arkadaşlara da tavsiye olabilir. Osman Hamdi Bey'in mihrap tablosunu konu alan güzel bir roman var. Sürükleyici bayağı. İsmi de Tekvin. Yani ben okumuştum, bayağı etkilenmiştim. Belki bir şey.
Evet, burada şeyini Tekbin. Belki GTM'de bile vardır kitap. Güzel. Onu da bildiğimiz iyi oldu. Hemen bu arada bakıyorum, bu arada var mı acaba? Şey yapacağım.
Çete yazdım hocam ismini. Bu kadardı. Sırada Uygar
arkadaşım. Teşekkür ederiz Nur. Çok güzeldi. Çok ilginç bir tabloydu gerçekten. Sağ olasın.
Rica ederim hocam. Sırada Uygar arkadaşımız Osman Hamdi Bey'in Kaplumbağa Terbiyecisi adlı tablosuyla
Tülay Bey'in. Evet. Osman Hamdi Bey'in en pahalıya satılan meşhur tablosu. Ama acaba kendisine hiç para kaldı mı bu Kaplumbağa Terbiyecisi'nden? Merak ettim. Çok bir ara ciddi derecede yüksek fiyatlara satılıyordu müzayedelerde. Hoş geldin Uygar.
Merhaba hocam. Osman Hamdi Bey'in hayatıyla ilgili sunumu arkadaşım yaptığı için ben direkt eseri betimlemekle başlayacağım. Eser Bursa Yeşil Camii'nin üst katında canlandırıldığı düşünülüyor. Orasına uygun, şey yapıyorlar bazı eleştirmenler. Osman Hamdi Bey'in OKAT'ta aslında Hı-hı. kendisinin resmettiğini söyleyenler çok fazla. Eser bir üzerinde kırmızı bir revan giymiş olan bir derviş kılıklı bir adam var. Başında bir rastgele sarılmış turban var. Yani Hı-hı. sargı şeklinde rastgele sarılmış.
Hı-hı.
Kırmızı bellerinden sıkıca bağlanmış elbisesi ayaklarına kadar geliyor. Ayaklarında ayaklarında ise deriden yapılmış ve arkası açık olan bir tür çarık var. Ayaklarının dibinde kendisinin hemen önünde 3 tane kaplumbağa var. Kaplumbağalar yerde yaprak yeşil atılmış, yaprakları yiyorlar. Sağ Hı-hı. ayağının arka tarafında da 2 tane kaplumbağa başka tarafa doğru ilerliyorlar. Bu eserde kaplumbağa terbiyecisi tam olarak bir pencerenin önünde, derin bir pencerenin önünde ve tek ışık kaynağı orası. Pencerenin pervaz kısmı yukarıya doğru kavisli dairesel şekilde, aşağı kısımları da sütunlar şeklinde iniyor. Üstünde Arapça yazılmış bazı minyatür tarzında, hat sanatı tarzında yapılmış bazı şeyler var, yazılar var. Pencerenin sağ ve sol tarafında siyah bir fon üzerine işlenmiş, yani çinelenmiş mavi çiniler var ve bu çiniler küçük parçalardan oluşmuyor, büyük parçalardan oluşuyor ve çok canlı renklerle resmedilmiş. Hemen çinilerin üst kısmında sıvası dökülmüş ve arkasında kiremitler görünen bir bölüm var. Kaplumbağa terbiyecisinin kendisine tekrar geldiğimizde hı hı. sırtında ve elinde enstrümanlar bulunuyor. Sırtındaki enstrüman eski Osmanlı'da kullanılmış olan nakkare, bir tek yüzü olan ve arkası davul şeklinde kapalı olan kaplumbağa kabuğuna benzeyen bir sanat ne denir ona? Enstrüman.
Hı hı. Hı-hı.
Arka elin ellerini arkaya doğru bağlamış ve ellerinde bir ney tutuyor. Başka ışık tonlamalarını çok iyi kullanmış. Işığın geldiği yerde kendi elbisesinin gölgelendirmelerini çok zekice Hı-hı. ayarlamış bence.
Hı-hı.
Bu kadar.
Peki bu niye çok meşhur bir tablo ya bu kaplumbağa terbiyecisi mesela. Etkileyici olan tarafı ışıklandırması mı Ulgar?
Renklerin çok canlı kullanılmış olması. Ben çok yorum kısmına girmedim açıkçası. Çünkü bir sanat eserine baktığınızda herkesin çıkaracağı
anlamlar
ve yorumlar farklıdır. Sanatçının vermek istediğinden çok ne anladığınız çok önemlidir. Burada ışığa doğru genelde eserlerinde Osman Hamdi Bey'in ışıklandırmaları çok iyi kullanır ve genelde hep ışığa doğru dönük tablolar resmettiğini biliyorum. Çünkü aydınlanmacı bir adam olduğunu biliyorum. Aynı zamanda bu eserle ilgili şöyle bir şey var. Bu eserden önce Osman Hamdi Fransa'da yaşadığı dönemde 1869 yıllarında kendisinin de orada yaşadığı döneme denk geliyor. Tour de Monde isimli dergide yayınlanan bir Chemur de Tortius isimli bir gravür de bu esere çok benziyor. Bazıları Osman Hamdi'nin bu eserden esinlenerek terbiyecisini yaptığını düşünüyorlar. Eser ilk yapıldığında Kaplumbağa ve Adam adını almış. Daha sonra Kaplumbağa Terbiyecisi diye anılmaya başlanıyor. Eserin iki versiyonu var. Ben size birinci versiyonu tanıttım. İkinci versiyonu birinci versiyona göre daha mat renklerle yapılmış ve daha karanlık bir ortamda ışık daha net görünüyor orada. Yani ışığı daha fazla ön plana çıkarmış. Ve sıvası boyalı dökülü yerlerde başka sanat eseri asılı. İki eser birbirlerine çok benzeseler de detaylara girdiğiniz zaman çok çok farklılıklar gösteriyor. Yani hani 7 farktır. 7 değil 77 fark yakalayabilirsiniz eserlerde. 1906 yılında bu eseri yapıyor. 1907 yılında da ikinci versiyonunu yapıyor. Bu eser şu an Pera Müzesi'nde sergilenmekte. İstediğiniz zaman gidip görebiliyorsunuz.
Evet. Gerçekten güzel bir tablo bu da. Peki neden kaplumbağa sence seçmiş? Onunla ilgili bir şey var mı? Yani neden kaplumbağa acaba yani?
Kaplumbağa şöyle, Osmanlı döneminde aslında bürokrasiye gönderme yaptığını biliyorum bu eserden. Çünkü müzeyi gezerken okuduğum şeylerden hatırladığım kadarıyla bürokrasinin ne kadar yavaş olduğunu anlattığı bir eser aslında. Yani kaplumbağa kadar yavaş, ülkenin ilerlemesinin, bürokrasinin çok yavaş ilerlediğini, o yüzden de kendisinin ışığa dönük durduğunu biliyorum.
Evet, peki. Çok teşekkür ediyoruz. Bu arada biraz önce Tekvin kitabının GTM'e baktım ben sizi yaparken. GTM'de var arkadaşlar. Okumak isteyenler 64 ayrım. Oldukça da uzun bir kitap. Arif Ergin yazmış. ilginç bir şey içinde geçiyor. Aklınıza olsun okumak isteyenler. Günfer Demirci seslendirmiş. O da iyi bir seslendirmecimizdi bizim gönüllü okuyucularımızdan. Bu bilgiyi de ben arada vermiş olayım. Uygar, var mı ekleyeceğim bir şey?
Yok hocam, teşekkür ederim. Sıradaki arkadaşım
eserini evet. Anlatayım. Kim geliyor şimdi?
Merhaba hocam. Aysu ben. Ve hocam, merhaba herkese.
Hoş geldin.
Hoş bulduk hocam. Bugün sizlere Harem'de Göte adlı tabloyu betimleyeceğim. Sultan Abdülmecit'in bu eseri 1917 yılında yağlı tablo tekniği kullanılarak yapılmıştır. Hı hı. Elinde Alman yazar Goethe'nin kitabını tutan ilk eşi Şehsuvar Başkadın Efendi resmedilmiştir. Hı hı. Tablo şu an Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi'nde sergilenmektedir. Abdülmecit Efendi bir saray mensubu olmanın yanı sıra saray ressamı gibi sarayın içinde dolaşarak Osmanlı Sarayı'nın dünyaya kapalı yaşamını yansıtan sahneleri resimleyen eserlere de imza atmıştır. Saray yaşamının tam içinde bulunan bir veliaht olarak bir saray ressamından çok daha özgür bir şekilde dönemine ve Osmanlı Sarayı'nın günlük yaşamına aslında ışık tutmuştur. Şimdi dilerseniz Osmanlı Hanedanı'nın tek ressam üyesi olan Abdülmecit Efendi'nin resmettiği bu tabloyu betimlemeye geçelim. Tablonun konu aldığı odanın yarısını duvarda asılı duran Türk halısı kapatırken diğer yarısını ahşap koyu renkli bir yüzey kaplamıştır. Sağ ön köşede bulunan ahşap, uzun, ince sehpanın üzerinde açılmış mektuplar ve bu mektupların yanında gri tonlu bir vazo bulunmaktadır. Yerde ise turuncu kırmızı tonlarında tüylü bir halı ve onun üzerinde bir hayvan postu vardır. Turunculu kırmızılı halı ile duvar arasında ise gösterişli, avantgard, kırmızı, tek kollu bir koltuk bulunmaktadır. Bu koltuğun ahşap oymalı ayakları aslında o dönemin mobilya anlayışını bize yansıtmakta. Tabloda kolunu koltuğa dayayarak uzanmış bir kadın bulunuyor. Kadının koltuğun üzerindeki kıvrılmış kolu boynundaki inci kolye ile oynamakta. İnci ile oynayan kolunun altında da kenarları açık mavi renkte, ortası gri tonlarında çiçek desenli bir yastık bulunmakta. Diğer elinde ise kadının kırmızı kaplı bir kitap bulunmakta. Kadının elips şeklindeki yüzü, kalın yay kaşları, ince dudakları ve küçük burnu beyaz teni ile uyumlu duruyor. Kendine güvenir gibi duran bu kadın parmaklarının arasına kitabı parmaklarının arasına koyarak okumaya ara verdiği bir anda öğrendiklerini hazmetmeye çalışıyor, düşünüyor gibi bir havası var. Koyu kahverengi dalgalı saçları alnına perçem şeklinde düşmüş. Kadın hardal rengi ve yaka uzun bir elbise giymiştir. Elbise bel kısmından koyu yeşil bir tül ile sarmalanmıştır. Kadının göğüs dekoltesinin ortasında sarı renkli bir gül görüyoruz. Elbisenin omuzlarında belindeki yeşil tül ile aynı renkte tüller bulunuyor. Kadın ayaklarını koltuğun devamına uzatmış ve elbisesinin altından da birbiri üzerine attığı ayakları görünmekte. Ayaklarındaki ince topuklu, sivri uçlu, kahverengi iskarpinler döneme hakim olan o Fransız modasını aslında bize yansıtıyor. Harem'de Göte tablosu için benim betimlemem bu kadar.
Evet, çok güzel. Ellerine sağlık. Bir de Abdülmecit'in dediğin gibi hanedanın tek ressam.
Evet, aynen. Resim o yapan, yüzden bir yandan onun için aslında hanedanın bir üyesi olduğu için resim yapmak diğer sanatçılara göre daha da rahat oluyor.
Tabii yani. Peki şöyle söyleyeceğim. Yani sence mesela bu resimin meşhur olma, resim güzel bir resim mi? Yani nasıl buldun? Yoksa hani daha sıradan mı geliyor? Hani yani Abdülmecit olduğu için mi tablo güzel, yoksa tablo hakikaten iyi mi sana göre?
Hocam açıkçası yani çok tabii bunu söyleyecek ben kişi değilim muhtemelen
tabii,
ama.
Mutlaka senin yorum.
Ama bence biraz hani Abdülmecit Efendi olduğu için bu tablo bu kadar konuşulmuş, edilmiş bir tablo.
Şimdi biraz senin gibi yani bir oda var, halı var, koltukta bir kadın oturuyor, bir tarafında halı kaplı. Hani sanki kendi odasında oturup orada da bir kadını çizmiş gibi bir hali var gibi geldi bana böyle. Böyle çok var olan bir odayı, bilmiyorum daha farklı bir detay var mı, kaçırdım.
Yok hayır, aslında sizin özetlediğiniz gibi her şey, hani zaten bahsettiğim gibi eşini, ilk eşini resmettiği söyleniyor. Hani odada otururken, eşi kitap okurken bunu resmetmiş şekilde düşünüyorum ben de.
Evet, peki çok teşekkür ediyorum, sağ olasın.
Ben çok teşekkür ederim hocam. Ayşenur'a sözü bırakıyorum.
Evet, Ayşenur.
Tekrardan merhaba herkese.
Tekrar geçmiş olsun Ayşenur. Biraz senin hastasın sanırım.
Evet. Kusura bakmayın.
Seni az yoralım. Ona göre sen devam et.
Tamam. Bugün Müfide Kadri'nin Kırda Kadınlar adı tablosunu betimleyeceğim ben. Onun öncesinde de Müfide Kadri hakkında kısa bir bilgi vermek istiyorum size. Müfide Kadri 19. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu'nun bilinen ilk kadın ressamıdır. Ayrıca bilinen ilk profesyonel kadın resim öğretmenidir. Münih'te bir sergide resmi yer almış ve 6 Mart madalya kazanarak Osmanlı İmparatorluğu'nun yurt dışında ödül kazanmış ilk kadın sanatçısı olmuştur. Bunun dışında resim yapmadığı zamanlarda müzikle de uğraşmıştır ve besteler yapmıştır. Hatta müzikle uğraşmanın etkisini birazdan betimleyeceğim tablosunda da göreceğiz. Kısa yaşamını oldukça fazla eser sıran Müfide Kadri ne yazık ki 22 yaşında vefat ediyor. Kırda Kadınlar veya Mesire'de Ut Çalan Kadınlar olarak da biliniyor bu eser. 1910 yılında Müfide Kadri tarafından 2. Abdülhamid'in kızı Adile Sultan'a sarayda resim dersi verirken yapılmış. Tuval üzerine yağlı boya tekniğiyle yapılan eser Ankara Resim ve Heykel Müzesi'nde bulunuyor. Bu tablosunda da desen bilgisini ve yeteneğini oldukça kanıtlamıştır. Ve ayrıca onun müzik ve resme buluşturduğu sevinç ve umut dolu önemli resimlerinden biridir. Şimdi betimlemeye başlayacağım. Tablonun genelinde pembenin egemenliğinde ve gün batımına hüzünlü bir ortam hakim. Ama bu melankolik bir hüzün değil. Çünkü kadınlar mutlu bir şekilde müzik dinlediğini göreceğiz birazdan. Tablonun geneline baktığımızda sağında ve solunda ağaçlardan ve çiçeklerden oluşup ortasında kalan yolda kadınlar bulunmaktadır. Tabloda toplam 5 tane kadın var. Resmin sağ alt köşesinde yüzünün sağ tarafını gördüğümüz çiçeklerin içerisinde oturmuş ve diğer kadınlara dönmüş uç çalan bir kadın var. Üzerinde kırmızımsı bir elbise var. Saçında pembe ve krem rengi çiçeklerden oluşmuş bir taç var. Boynunda kolyesi ve kösüde olan bu kadın gayet mutlu gözüküyor. Bazı anlatılanlara göre doğruluk payı ne kadar doğrudur bilmiyorum ama bu kadının aslında Müfide Kadri olduğu da söyleniyor. Tablonun orta alt kısmında iki tane kadın dizlerinin üstüne oturmuş. Bu iki kadının ortasında bir hasır sepet bulunmakta. Sepetin içinde açık mavi ve sarı renklerinden oluşan çiçekler var. Ortada oturan kadınlardan yüzünün sağ tarafı dönük olan siyah saçlı kadın elinde mavi ve açık pembe renkli çiçekler bulundurmakta. Bu kadının üzerinde ise elindeki çiçeklere uygun olarak mavi bir elbise var. Yine diğer kadının da olduğu gibi bu kadının da saçlarında çiçeklerden oluşan bir taç var. Ayrıca bu kadının arkasında tablonun sol köşesini tamamen kaplayan, genellikle pembe renklerden ve yeşil yapraklardan oluşan oldukça fazla çiçekler bulunmaktadır. Mavi elbiseli kadının karşısında oturan pembe elbiseli kadının yüzünde hafif belli belirsiz bir tebessüm vardır. Bu kadının da kıyafetine uygun olarak kafasında pembe bir taç bulunuyor. Önündeki çiçekli sepete bakıyor ve sanki çiçeklerle ilgileniyormuş gibi. Tablonun sol üst köşesine doğru bir kadın orta duran iki kadına doğru eğilmiş onlara bakıyor. Bu kadının arkada duran ormanlık alandan gelmiş gibi bir hali var. Ağaçlar sonbahar ağaçlarından duruyor. Kahverengi yaprakları var. Ayakta duran kadın kırmızı elbise giymiş. Kırmızı kolyesi ve saçında kırmızı tacı var. Ayrıca bu kadının da iki elinde de sepet var. Sepetlerin içindeki çiçeklerin rengi mavi ve krem gibi duruyor. Tablonun tam ortasında kalan aslında perspektif olarak bize en uzak duran bir kadın figürü var. Bu kadın hafif yüksekçe duran çimlerin üzerinde bir eli başının altında olacak şekilde uzanmış. Sanki ut çalan kadını dinliyor gibi gözüküyor. Bu kadının arkasına doğru uzanan yine kahve ve sarı tonlarında ağaçlar bulunmaktadır. Kadının üzerinde beyaz renkli bir elbise var. Bu kadının arkasına doğru, gökyüzüne doğru açılan ince bir yol ile tablo son buluyor. Benim anlatacağım.
Evet, teşekkür ederim. Ya biraz fazla şey yani güzel de niye bu kadar kadın, pembe, çiçekler falan hep böyle bir arada çok fazla toplumsal cinsiyetçilere çok şey geldi. Yani.
Evet.
Her şey fazla klasik geldi ama kadınları böyle bir arada şey yaparken çizmiş. Tabii Osmanlı döneminde bir kadın ressamın olması o dönemlerde önemli. Sen nasıl sanki buldun resmi genel olarak?
Sanki burada Müfide Kadri işte kendi ortamını anlatmak istemiş de olabilir gibi geldi bana. Çünkü işte bu uç çalan kadının Müfide Kadri olduğu söyleniyor. Sanki işte arkadaşlarıyla bir meselelik alanla vakit geçirmesini resmetmiş gibi geldi bana.
Tabii Osmanlı'da fotoğrafın da çok olmadığı düşünülürse biraz hani deminki Galata şeyinde de böyle biraz var olanı fotoğraflamak, onu ölümsüzleştirmeyi belki resim yaparak acaba şey yapmaya çalıştılar diye düşünüyorum. Evet, güzel. Ellerine sağlık. Ayşen Hocam teşekkür ediyoruz.
Sağ olun.
Evet, şimdi sıramıza.
Bilge Su sırada, sözü ona bırakıyorum.
Evet.
Merhaba tekrardan, ben Bilge Su. Ben de size kısaca Şeker Ahmet Paşa'nın hayatından ve ardından Yelkenliler adlı eserinden bahsedeceğim. Hı-hı. Şeker Ahmet Paşa 1841'de İstanbul'un Üsküdar semtinde doğmuş, 1907'de ölmüş. Yaşamında ressamlığın yanı sıra askerlik ve bürokratlık da yapmış. Harbiye Mektebi'nde aldığı anatomi ve perspektif dersleriyle resim yeteneğini geliştirmiş ve resme ilgisi ortaya çıktıktan sonra Sultan Abdülaziz tarafından Paris'e gönderilmiş. Burada yıl çeşitli atölyelerde çalıştıktan sonra Türkiye'ye dönmüş. Şeker Ahmet Paşa, Türk resim sanatına Avrupalı bakış açısını getiren iki ressamdan biriymiş. Temiz bir ihtimal sahip olduğu söyleniliyor. Titiz ve sabırlı bir çalışma tarzı varmış. Az ve öz çizgi ve renk ile yapıtını oluşturmaktadır. İçtenliği her şeyden önde tutmuştur. Bu açıdan klasik ve romantik olarak tanımlanabilir. Şeker Ahmet Paşa, çağdaş Türk resim sanatının temel taşlarından biri olarak değerlendirilmektedir. Şeker Ahmet Paşa'nın yaşadığı yıllarda siyasal ve sosyal açıdan pek çok olay gerçekleşmiş olmasına karşın Paşa'nın eserlerinde bu tür olayların ele alınmadığı gözlenebilmektedir. Bu onun bir gözlemci olarak bakışlarını doğaya çevirmiş, yaşadığı topluma kapalı, yalnız iç dünyasında yaşayan bir sanatçı olduğunu ve bu tavrını yaşamı boyunca koruduğunu göstermektedir.
Tabii biraz Abdülhamit döneminde yaşamasının da önemli bir payı var tabii. İstese de çok da fazla öyle burada şey yapmış olabilir yani. Evet.
Ben de şimdi Yelkenlilerden bahsedeceğim. Bu eseri 84-85 yıllarında yapmış. Tabloda soluk mavi, yeşil, gri tonlarında genel olarak ve büyük bir su birikintisi var. Herhalde deniz diye düşünüyorum. Ufukta görünen bir şey yok. Tepede dolunay var, parlak ve gökyüzü bulutlarla kaplı. Sıra gibi yoğun bir hava var.
Yağmur yağacak gibi mi?
Bana öyle hissettirmedi. Sadece böyle sis gibi hissettim. Ayın ışığı denizi aydınlatmış ve bir mehtap yaratmış. Resmin sol tarafında suyun üstünde bir sürü büyük yelkenli ard arda dizilmiş. Sağ tarafta ise nispeten uzakta birbiri ardına yelkenliler dizilmiş. Yelkenlerin arasında ikisine de uzak bir tane yelkenli var. Yönünü aya doğru çevirmiş. Sanki ona doğru yolculuk edecek. Biraz daha ileride küçük bir kayık var. İçinde de iki insan silüeti çizilmiş. Kayıklar ve yelkenliler onları çevreleyen hatlardan ne oldukları belli olacak şekilde çizilmiş. İç detaylarına yer verilmemiş. Resim bu kadardı. Resmin uyandırdığı hisler ise böyle bence çok mistik ve huzurlu bir havası var. Böyle sanki bir yaz akşamı böyle akaretlerden aşağı yürüyorum, böyle denizden bir rüzgar vücuduma çarpıyormuş gibi bir his uyandırdı bende. Umarım hoşunuza gitmiştir.
Evet, güzel, gayet dediğin gibi o dönemi yansıtan güzel bir yelkenlerdi. Manzara ve tür resimlere şeylerin olduğu bir dönemi görüyoruz. Teşekkürler. Bilgisi var mı, ekleyeceğim bir şey?
Ben de teşekkür ederim. Sözü Hale'ye bırakıyorum.
Hı-hı. Hale son arkadaşımız mı? Başka var mıydı Hale'den başka?
Yok, ben sondan bir önceyim.
Sondan bir öncesin. Peki Hale'cim.
Merhaba herkese. Ben de Hale, kimya bölümü 4. sınıf öğrencisiyim. Bugün sizlere Hüseyin Zekai Paşa'nın Papağan tablosunu betimleyeceğim. Dilerseniz tablomuza geçmeden önce kısa bir sanatçımızı tanıyalım. 1860 yılında Üsküdar'da doğan Hüseyin Zekai Paşa'nın küçük yaşlarından itibaren resme olan ilgisi Kuleli Askeri dizisinde Osman Nuri Paşa'nın ve Şeker Ahmet Paşa'nın öğrencisiyken devam ediyor. 1881 yılında Harbiye Piyade sınıfındayken yaptığı Boğaziçi'nde donanma tablosu 2. Abdülhamit'e sunuluyor. 2. Abdülhamit Hüseyin Zekai Paşa'yı Badire-i Seniye Mülazım Yaveren sınıfına aldırıyor. Harbiye'deki veya diğer askeri okullardaki yetenekli ve iyi huylu öğrenciler sarayda görevlendirilir. Hüseyin Zekai Paşa yaver olduktan sonra çok çalışarak yeteneğini geliştiriyor. Sessiz ve sakin bir hayat sürdüğü sarayda bir yıl Şeker Ahmet Paşa'nın yanında çalışıyor. Yurt dışında eğitim görmüyor ama sürekli öğrenme ve kendini aşma isteği içinde biri. Paris'teki sanat hareketlerini takip eder. Devrinin ustalarından çok şey öğrenir. Kaynaklarda onun Avrupa müzelerini gezmiş kadar bilgili olduğu belirtilir. Resim dışında arkeoloji, mitoloji, mimari ve tasavvuf gibi konulara da ilgi duyan ileri görüşlü bir aydındır. 1907 yılında saray yerverliğine atandı. Bu görevi sırasında Yıldız Sarayı'ndaki silah müzesinin kuruluşu için çalışmalar yaptı. Ressamlığının yanı sıra sanat eseri koleksiyonlarını yapan sanatçının ayrıca 1914 ve 1919 yıllarında yazdığı sanat tarihi kitapları da vardır. Genel olarak mimarinin ön planda olduğu manzaralar, natürmortlar ve az sayıda da iç mekan görünümleri resmeder. Bugün betimleyeceğimiz papağan eserinde naif ve lirik bir papağan figürü görürüz. Perspektif kurallarına uygun, aydınlık, parlak renkli ve sağlam kurguludur. Figür resimde küçük olarak yer alır. Esas konu manzaradır. Renkler uyumludur. Işık her tarafta dolaşarak nesnenin formunu ve derinliğini ortaya koyar. Açık havanın renkli berraklığı ve güneş ışığının pırıltılı etkileri izlenimci resimleri andırır. 73,5'a 57 cm boyutunda ve yağlı boya tekniğiyle çalışılan resim içinde bir ormanı barındırıyor. Resmin en orta yerinde sarı bir papağan bulunuyor. Sarı papağanın tüyleri uçlarına doğru yeşil olmakta. Sivri bir dalgası var. Papağan gri bir kaya parçasının üzerine konmuş durumda ve kaya parçasının hemen yanında resmin sağ tarafını daha büyük bir kaya parçası kaplıyor. Kayaların üzeri yeşil yapraklı bitkilerle kaplanmış durumda. Resmin sol tarafına bol yapraklı yeşil bir bitki hakim. Ağaçların yer yer pembe çiçekleri var ve papağanın arkasına odaklandığımızda ormanın geri kalanını daha yüksek bir seviyeden görüyoruz. Bu sebeple ressamın perspektifi de başarılı bir şekilde kullandığı söylenebilir. Ağaçların üstünde gökyüzü mavi pembe karışımı bir şekilde resmedilmiş. Belirgin bulutlar yerine açık bir gökyüzü var. Ressam şiirsel manevi bir güzellik unsuru yaratmaya çalışıyor aslında. Sanatçının tutumuna da doğadaki her şeyin aynı ölçüde güzel olduğunu ileri süren tasavvuf düşüncesinin bir ürünü olarak görebiliriz aslında. Bir de şunu eklemek isterim. Aslında ben araştırırken bunun hakkında bir bilgi bulamadım. Fakat Hüseyin Zekai Paşa'nın primitif ressamların etkisinde olduğu söyleniyor. Primitif ressam ne derseniz de Osmanlı Sarayı'nda sarayın güzelliğini betimlemek için fotoğraftan esin alarak resim yapan kişiler. O yüzden bu hani bir fotoğraftan çizilmiş bir resim midir bilmiyorum. Fakat birçok resminin de öyle olduğu söyleniyor.
Evet. Teşekkür ediyoruz Hale. Yine benzer bu sefer de biraz kaya, doğanın yine içine aldığı, papağanın olduğu vesaire bir resimlerden bir şey yaptın. Yine doğa manzarasının önemli olduğu bir şey. Var mı ekleyeceğim bir şey?
Yok, teşekkürler. Ben de sözümü Gülnihal'e bırakıyorum.
Evet, Gülnihal'cığım, hoş geldin.
Hoş bulduk. Merhabalar herkese. Ben Gülnihal Başmar. Sizlere son sanatımız olan Eser Adnan'ın eseri hakkında bilgiler vereceğim.
Gülnihal, biraz yaklaşır mısın mikrofona? Sesin birazcık şey geliyor.
Tabii ki yaklaşırım. Aynı zamanda birazcık sesli bir ortamdayım. Şu an okuldayım. Eğer duyulmayan yerler olursa tekrar diyebilirim.
Yok, şu an çok güzel. Böyle devam edebilirsin. Bu şu an sesin gayet iyi.
Tamam. Eserimize geçmeden önce Eter Adnan'ı tanıtmak istiyorum. Eter Adnan, Osmanlı yıkılma dönemi sanatçılarından biri değil. Aksine yüzyılımızın modern kanun sanatçılarından biridir. 14 Kasım'da kendisini yitirmemiz sebebiyle onu almak ve bu sunumda yer vermek istedik. 1925 yılında Beyrut'ta doğan Eter Adnan, öğrenimine Fransız kız okuluna başlamıştı. Kazandığı bursla Paris'te felsefe ve estetik eğitim almaya gitmiştir. Sonrasında ise Amerika'ya göç edip eğitime devam etmiştir. Savaşlardan dolayı tekrardan Beyrut'a dönen sanatçı, hayatının kalanında Amerika, Lübnan ve Fransa üçgeninde hayatını sürdürmeye devam etmiştir. Aynı zamanda şair, yazar ve aktivist olan Eter Adnan, yağlı boya, desen, baskı, seramik, halı gibi birçok alanda sanat eserleri üretmiş, çok yönlü bir sanatçıdır. Görsel sanatlar arasında çeşitli eserleri dünyaca tanınmış müzelerin kalıcı koleksiyonlarında yer almaktadır. Betimleyeceğim eser, Eter Adnan'ın 2012 yılında yaptığı isimsiz eseridir. Bu eseri 87 yaşındayken yapmıştır. Resme geçerse pastel tonlarında yapılmış modern bir eser görmekteyiz. Pastel tonları bize sıcaklık hissi veriyor. Pastel tonları aslında renklerin beyazla karıştırılmasıyla elde ediliyor. Toplam 15 farklı renk görüyoruz bu eserde. Ve bu renkler birbiriyle karıştırılmadan resme yansımış. Yani hiçbir şekilde iki rengin karışımını görmüyoruz. Her rengin keskin sınırları var birbiriyle beraber. Resmin üst kısmına baktığımızda daha güneş ve gökyüzü resmedilmiş. Daha iki parçadan oluşuyor. Öndeki parça açık yeşilken arkadaki parça koyu yeşil. Ve sadece mesela açık yeşilken hiçbir değişim olmuyor renkte. Koyu yeşilde de aynı şekilde. Sadece aynı koyu yeşili boyanmış görüyoruz. Güneş ise sanki üçüncü bir dağ gibi ikinci dağın arkasında görünüyor. Ve üçgen bir şekilde görünüyor. Aslında güneşi dağ gibi yorumlayabiliriz. Ama rengi sarı ve açık sarı. Ondan anlıyoruz ki aslında bu dağ değil. Dağdan ayrı bir parça. Bir güneş. Gökyüzü ise mavimsi gri bir renkte boyanmış. Gökyüzüne de yine hiçbir renk geçişi görünmüyor. Resmin üst yarısı böyleyken art yarısı da bundan farklı bir şekilde seyrediyor. Üst yarısında sadece 4 tane renk görürken art yarısında biz 11 rengi görebiliyoruz. Büyüklüğü küçüklüğü çoğunlukla kare ve dörtgenden oluşan geometrik şekiller yine birbirinden ayrı pastel tonlarında boyanmıştır. Altında hiçbir boşluk olmadan kare ve dörtgenlerle doldurulmuştur. Mavinin, grinin ve turuncunun tonlarında birçok kare ve dörtgen şekli görmekteyiz. Yine neredeyse tüm renkler pastel tonlarındayken resimde pastel tonlarında olmayan tek renk güneş için kullanılan sarı ve aşağıdaki geometrik şekillerde en sol alt köşedeki dörtgen açık sarı renklerde olmuştur. Bunlar o yüzden dikkat çekici görünüyor. Aynı zamanda yine geometrik şekillerin tam ortasında çok küçük bir kırmızı kare var. O kırmızı da pastel tonlarında değil yine parlak yapılmış ve dikkat çekici görünmektedir. Bu isimsiz eser, eser adlının eser anlayışını özetleyen bir eserdir. Her zamanki gibi küçücük bir tuvalde resmetmiştir eserini. Ayrıca yine renkleri birbiriyle hiç karıştırmadan palette olduğu haliyle kullanmıştır. Renkler arasında kesin sınırlar vardır. Bunun nedeni ise renklerin tek başına doğallığından faydalanmaktadır. San Francisco'da yaşarken evinin penceresinden gördüğü Tamar Paisa'nın resmini yapmıştır yıllarca eser adlının. Betimlediğim eser de Tamar Paisa'nın tam kendisidir. Bu eserle benzer renklerde ve kompozisyonlarda birçok eser üretmişti yıllarca. Hatta bir konuşmasında başka bir şey düşünemeyecek hale gelene kadar yıllar boyu başka hiçbir şeyin resmini yapmadığını söylemiştir. Yani benzer resimler çok fazla yapmıştı ve hepsi beraber sergilenmiştir. Ben bunu okurken aklıma felsefi bir soru geldi. Ki bence bu modern sanatın zaten ortak sorunu. Biz aynı resimleri belki de hiçbir fark olmadan yansıtabiliyoruz. Ve bunda bir sorun olmuyor artık. Bu resmin biricikliği modern sanatla beraber özelliğini kaybetmiş bulunuyor.
Evet.
Eserde de onu görebiliyoruz. Aslında hani sadece bir daha resmi görüyoruz. Aşağıda da geometrik şekiller.
Ne anlatmak istemiş? Bir sembolik bir anlam var yani. Burada o bir geometrik şekiller mi? Özellikle renkleri kullanmak mı? Yani değil mi?
Ya burada aslında her rengi kendi göstermek istiyor. O yüzden renklerin aslında doğallığından faydalanmak istiyor.
Peki geometrik şekillerde hep farklı mı? Yani hep kare mi yoksa böyle bütün geometrik şekilleri de mi kullanıyor?
Sadece dörtgen ve kare var aslında. Sadece bir tane şekil, dörtgen kare arası minik bir eğrisi var sağ tarafında. Yani kare başlamışken dörtgene dönüyor gibi. Onun dışındaki hepsi büyüklü küçüklü kare ve dörtgenlerden oluşuyor.
Ama her geometrik şeklinin bir farklı rengi var.
Aynen. Tüm renkler birbirinden farklı. Bunu şey diye yorumlayabiliriz. Üst kısım bir gökyüzüyken altın aslında bir şehrin tanımı da olabilir.
İstanbul'da... Ya da yeryüzünde farklı insanlar gibi bir şey. Ne bileyim farklılıkların bir arada olması mı acaba? Öyle bir düşünüyor. Bilmiyorum ki. Evet. O kırmızı bir şey de güneşi mi simgeliyor? Hani ortada bir kırmızı var diyordun ya acaba.
Belki çok yukarıdan baktıysa o kendi evi olabilir. Çünkü kendi pencesinden gördüğünü yaparken aynı zamanda varlığın evleri de yapmış olabilir. Çünkü dağ demek ki evlerin yanında bir dağ.
Evet.
O şekilde kendini belirtmek için de kırmızı rengi ve parlak rengi boyamış olabilir.
Anladım.
Yorumlamaya devam edersem manzara karşısındaki kendi duygularını içten ve doğrudan bir şekilde yansıtmaya amaçlamıştır eser adlan eserlerinde ve bunu olabildiğince doğal yapabilmek için hiçbir ayrıntıya yer vermemiştir. Her seferinde en yalın haliyle kullanmaya çalışmıştır. Son derece doğa ve canlı resimlerle dünyanın ritimlerini betimlemeye amaçlamıştır. Bizim sunumumuz bu kadardı. Sürçülisan ettiysek afara bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hazırlayanlar sayetini okuyayım. Aysu Kutbay, Ayşenur Önay, Bilgisu Özyürek, Gülnihar Başpınar, Hale Uz, Nazmiye Nur Yaradan, Temra Aydın, Uygar, Mahmut Gül.
Evet, ben de çok teşekkür ediyorum. 8 arkadaşımızın hepsi de birbirinden güzel resimleri betimlediler. Ben Osmanlı döneminin bu son zamanlarında daha çok şeyi fark ettim. Osman Hamdi'nin tabloları dışındakilerden baktığımızda veya senin en son ki Osmanlı dönemi sayılmadan Cumhuriyet'te 1912'ydi değil mi? Etel
21. Tamam. yüzyıl oluyor hocam.
Evet, evet. Onun dışındakiler daha çok doğa resimleri gibi geldi. Yani doğa manzara işte ya da işte sarayın odası gibi. Hani bir şekilde gördüklerini resmetme. Sanki yeni yeni resim yapan hani ilk ressamların şeyi gibi. Biraz o hissi uyandırdı aslında bende. Yanılıyor muyum bilmiyorum. Hani bu dönemlerde özellikle o doğa, deniz, orman, o tür şeylerin işte daha çok resmedildiğini sanki fark ettim. Hani o dönemki anlayışta. Bu sembolizm tabii daha sonra 21. yüzyıla daha fazla geliyor. Tabii o dönem dünyada neler resmediliyordu ona da bakmak lazım. Ama Osmanlı'da resmin çok da böyle eskilere dayanmadığını, hattatlığın ve benzeri şeyleri değil mi? Öyle söyleyebiliriz arkadaşlar. Yani daha yeni yeni doğan bir dönemdi herhalde 19. yüzyıl ve sonrası. Ve bu şekilde gayet güzel bir alana bize ışık tutmuş oldunuz. Var mı son olarak eklemek istediğiniz bir şey arkadaşlar? O zaman ben katıldığınız için ve bu güzel sunum için çok çok teşekkür ediyorum. Eklemek istediğiniz bir şey yoksa canlı yayınımızı durduruyorum.
Yok hocam, çok teşekkürler.
Peki, görüşmek üzere diyorum. Canlı yayınımız şu an itibariyle. Evet ve kaydımızı da durduruyorum. Yeni bir canlı betimlemede, 73. canlı betimlememizde 11 Ocak 2022'de görüşmek üzere. Hoşça kalın diyorum.